Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, saadât-ı kirâm hazaratının, cümle geçmişlerimizin, bilhassa bu hastalıkta, bu virüste vefat eden kardeşlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerlerinden muhafazasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas sallâhu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Hazreti İlyas aleyhisselam, Elyas aleyhisselam ve Zülkif aleyhisselam. Bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de fazla bir malumat yok. Cenab-ı Hak bu peygamberleri methediyor. Demek ki çok mübarek sayılı peygamberlerden ki 124 bin peygamberin içinde Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçiyor Cenab-ı Hak. Onların takvalarını, zühdî hayatlarını bize bildiriyor. İlyas aleyhisselam hakkında bir rivayete göre Ezrail geliyor. Ürperiyor. Ezrail diyor ki, ölümden mi korktun diyor, İlyas diyor, sen diyor peygambersin diyor. Yok diyor, ölümden endişe etmedim diyor. Fakat dünya hayatı çok huzur veriyordu bana. Dini yaşamaya gayret ediyorum, yüksek bir takva üzerine. Dini tebliğ ediyordum. Fakat şimdi kıyamete kadar rehin kalacağım kabirde. Bu hizmetimden mahrum kalacağım, bu ruhani hayatımdan mahrum kalacağım. Diye onun için ürperdim. Ölümden bir korku yok diyor. Hakikaten bu çok kıymetli. Nefeslerimiz çok kıymetli. Zaten Cenab-ı Hak Münafıkın Suresi sonunda ölüm anı gelir de ya Rabbi biraz azıcık bir şey aralasan da sadaka versen ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. Hepimizin başından geçecek bir hadise. Cenab-ı Hak cümlemize şu hayatımızın, nefeslerimizin kıymetini idrak ettirsin inşallah. Elyas'a ve Zülkif aleyhisselam, Cenâb-ı Hakk'ın senâ ettiği iki peygamber, Diyarbakır'ın Eyil ilçesinde oraya bir baraj yapılıyor. Aşağı yukarı herhalde 1985'lerde. Orada caminin yanında Elyas aleyhisselam ve Zülkif aleyhisselam'ın kabri olduğuna dair bir işaret var, bir levha var. Ziyarete gidenler oradan Fâtiha okuyorlar. Fakat tabi burada baraj olacağı için suyun altında kalacak. O zaman işte Özal zamanında bu şeyi söylüyorlar. Özal da diyor ki, Diyanet'e bir sorayım diyor. 4 kişilik bir heyetle kabir açılıyor. Epey bir derinde, böyle mahzen gibi bir yerde, keçe gibi bir şeye sarılı. Aradan asırlar geçmiş. O 4 kişi, Diyanet'ten oradaki tayin edilenler, hatta diyorlar ki, öyle bir şey yani elimizin ayağına değdiğini, fakat keçeyi açmadık, uygun bulmadık diyorlar. Baştan Elyas hayat-ı Zülkif aleyhisselam, çıkardık. Dedik, yüzünü de açalım, bir görelim. Bazı arkadaşlar, yok açmayalım dediler, yok açalım dedik. Açtım, şu manzarayla karşılaştık. Hakikaten yüzü olduğu gibi pembe-beyaz duruyor. Saçları beyaz ikisinin de. Hatta kulak memesine kadar saçları geliyor. Sakalları beyaz, bu şekilde aldık. Tepede bir yere defnettik diyor. Oraya bir cami yapılıyor. Yine caminin yanına bir levha asılıyor. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak peygamberler dahil ve sevdiği kullarına onların ömürlerine bereket veriyor bir ibresi olarak. Yine Sami Efendi Hazretleri nakletmişti bir fetih kabir hadisine bir yol geçiyor mezarlığın ortasından. Bir hafız efendi varmış. Haliyle hafız, kaliyle hafız. Yüksek takvasıyla hafız. Onun kabri de açılıyor. O da aynı 30 sene evvel gömülmüş. Aynı kefeniyle taptaze çıkıyor. Demek ki Cenab-ı Hak peygamberlerine ve bazı veli kullarına ona toprağa yeme emri veriliyor. Bunu ben Medine-i Münevvere'ye de sormuştum. Oradaki Baki kabristanında dedim hiç bozulmamış ceset çıkıyor mu? Çıkıyor dediler. Çıktı ama orayı hemen kapatıyorlar. Onun üzerine tekrar açmıyorlar orayı. Elhamdülillah demek ki salih kullarına bir ibret olarak bir iltifatı Cenab-ı Hakk'ın. Elhamdülillah. Bugün esasında dersimiz Zekeriya aleyhisselam, oğlu Yahya aleyhisselam ve İsa aleyhisselam. 3 akraba peygamber. Zekeriya aleyhisselam desteğiyle bölünerek şehit edilen mazlum peygamber. Kovun içine girince onu desteğiyle ikiye bölüyor kovu. O şekilde şehit ediliyor. Yahya aleyhisselam var. O da şehit ediliyor. Hastalara şifa veren, ölüleri dirilten, âmaları görmesine vesile olan İsa aleyhisselam var. İnşallah bu 3 peygamberin hayatında ibretler ve hikmetler mevzumuz. Bu üç peygamber yaşadıkları çileler tevhid mücadelesi bakımından birbirine çok benzer. Hepsi de Musa aleyhisselam sonra istikametten sapmış olan Beni İsrail kavmini irşatla vazifelendiriliyorlar. Onların tekrar hidayete kavuşması için gayret gösteriyorlar. Tevrat zamanla kendi menfaatlerini değiştiriliyor. Zekeriya aleyhisselam da vazifesi Beyt-i Makdis'te bozulan Tevrat'ı tekrar düzeltmek. Zekeriya aleyhisselam oğul Yahya Meryem validemiz de teyze çocukları oluyor. Yani Meryem validemizin annesi Hanne Hatun, Zekeriya aleyhisselam'ın hanımı Elisa, bunlar ikisi de kardeş. Zekeriya aleyhisselam Kudüs'ü buna Mescid-i Aksa'da Tevrat yazar ve kurban kesmeyi idare ederdi. Marangozluk yapardı ve el sanatıyla geçinirdi. Malum kavmi tarafından Hunharca şehit edilmiştir. Türbesi de Halep'tedir. Zekeriya aleyhisselam Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın soyundan Elisa ile evlenmişti. Ve yaşı ilerlemesine rağmen evladı olmadı takdir-i ilahi. Zekeriya aleyhisselam kendisinden sonra Beni İsrail'i irşad etmek üzere bir evlat istiyordu. Evlat istiyordu ama bir taraftan da Rabbim diyordu, ben bu halde kemiklerim zayıfladı, başım saçım ağırdı ve ben diyor Rabbim, sana ettiğim duayla hiç bedbaht olmadım diyor. Yine sana dua ediyorum, bu neslin İslam'ı tebliğ için bir evlat nasip eyle diyor. Ve bu dua çok mühim. Yani hepimiz için dua çok mühim. Dua da tabii samimi iltica istiyor. Cenab-ı Hak Furkan Suresi'nin sonunda da 70. ayette Resulüm de ki eğer kulluk ve dualınız olmasa ne işe yararsınız buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kulunun daha bir dua halinde olmasını arzu ediyor. Arif müminler hayatın acı tatlı bütün saflarını daima dua halinde yaşarlar. Zira duadan uzak durmak Hak'tan uzak durmanın bir işareti olmuş oluyor. Yine Zekeriya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ilticası şu şekilde Meryem Suresi 5. 6. ayette. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir oğul ver ya Rabbi. O bu Yakup hanedanına varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Böyle bir Zekeriya aleyhisselam duası var yaşlık halinde. Demek ki buradan bize intikal eden daima salih ve salihâ bir nesil talep edeceğiz Cenab-ı Hak'tan. Rabbimiz kıyamete kadar neslimizin sevdiği, razı olduğu kulların gelmesini lütfu kerimiyle ihsan etmesi için Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede buyuruyor. Rabbena hib lenâ min ezvâcinâ ve zürriyâtinâ kurrete a'yun ve ec'alnâ lil muttakîne imâmâ. Zevç ve zevce kurretilen göz nuru olacak. Onlardan göz nuru olan bir nesil gelecek ve bu nesilde takvada önder olacak. Furkan Suresi'nde de böyle bir ayet var. O da bizim için dua edeceğimiz daima takvada önder olabilmek. Zekeriya aleyhisselam mabette namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edecek. Kelime evladı. İffetli salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Âl-i İmrân 39. ayet. Diğer bir ayet-i kerimede de ey Zekeriya Cenab-ı Hak buyuruyor. Biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseye adaş yapmadık. Bu adaş yapmadıktan ifade olarak Yahya'nın hiç günah işlemediği gibi ve bu günaha da bir istek duymamış hayat boyunca. Adaşı olmayan buyuruyor, emsali olmayan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adem oğullarından herkes mutlaka bir hata, bir günah işlemiş veya buna istek duymuştur günaha. Ancak Yahya bin Zekeriya bunun haricindedir. Yine Zekeriya alem duası ayette. Ey Rabbim diyor. Bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre nasıl bir oğlum olabilir? Cenab-ı Hak da buyuruyor. İşte böyle Allah dilediğini yapar. O bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şeyken seni yaratmıştım. Demek ki kün fe yekün yani kaf ve nun iki harfin yan yana gelmesiyle o anda oluyor her şey. Cenab-ı Hak için bir güçlük yok. Düşünemeyeceğim azametini. Bu kadar küreler, trilyonlarca yıldızlar hepsi nasıl bir boşlukta duruyor havada. Bütün güç hepsi Cenab-ı Hakk'a ait. Kul aziyetini hiçbir zaman unutmayacak. Neden halk edildiğini daima hatırında tutacak. Ben niye halk edildim? Vazifem nedir? Demek ki bunun liyarufun Allah'a güzel bir kul olmak, takva, marifetullah'tan da bir nasip alabilmek. Zekeriya Adem, Rabbim oğlum olacağına da bana bir alamet göster dedi. Bir heyecanlandı. Cenab-ı Hak senin için alamet insanla 3 gün konuşmamandır ancak işaretlenmendir. Ayrıca Rabbim çok zikret sabah akşam ve tesbih et. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir peygambere verdiği talimat. Rabbini çok zikret sabah akşam tesbih et. Bir doğru bir konuşmama orucu vardı. Zekeriya insanla 3 gün konuşmadı ancak yazardı yazmasıyla konuşurdu. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz onun duasını kabul ettik. Yahya'yı verdik. Zevcesini de kendisinin çocuk doğurmaya elverişli kıldık. Onlar bütün bu peygamberle hayır işlerini koşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlar. Onlar bize karşı derin bir huşu içindedirler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın istediği haf ve reca arasında bir müminin hem korkacak, hem sevecek, hem aman ya Rabbi diyecek devamlı. Yahya aleyhisselam kendi kitap verilmediği için Musa aleyhisselam'a şeriatine tabiydi. Musa aleyhisselam'ın şeriatiyle amel eden peygamberlerin sonuncusudur. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede ey Yahya kitaba Tevrat'a gücünle sarıl dedik ve henüz sabiyken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı, temizlik de verdik. O sakınan bir kimseydi. Bu ayet-i kerimeler ışığında mümin bir erkeğin taşıması gereken vasıflar neler olduğunu anlarız. Bir kitaba sımsıkı sarılacak. Yani bizim için Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılacak. Bir boşluk bırakmayacak. İkincisi iffetli olacak. İffet insana ait bir keyfiyettir. Diğer mahlukat serbest usta. Salihlerden olmaya gayret edecek. Hanife salihlerden olmaya gayret edecek. Emri bil maruf ve nehi anil münkerde bulunacak. Yani kendinden başlayarak akrabası en yakından çevre çevre velhasıl toplumun gidişinden kendisini mesul görecek. İlahi emirlere sımsıkı sarılacak. İlmi miras edinecek. Yani Hakk'a rağmeden bir ilim olacak. Bu da marifetullah. Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilmek. O zaman Cenab-ı Hak da yardım ediyor. Fettekullah yuallikullah buyuruyor. Hayır işlerinde koşacak. Huşu sahibi olacak. İbadetler hepsi huşulu olduğu zaman kıvamı geliyor. Cenab-ı Hak kat eflal müminin müminler felah buldu. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar buyuruyor. Yani her ibadet bir zahiri tarafı var, bir de batini tarafı var. Zahir ve batın bir ahenk içinde devam edecek. Günahlardan uzak duracak. Resulullah töhmet altın olan yerlerde bulunmayın buyuruyor. Şefkat, merhamet, dikkat sahibi olacak. Hassas bir kul olacak. Cenab-ı Hakk'a daima iltica edecek, dua halinde olacak. Anne babasını veli nimet bilip onları ikram edecek. Sakın ha üfleme buyuruluyor. Onları kavlen kerima iltifatlı olarak konuş buyuruyor. Velhâsıl ailesi maddi manevi varlığına sahip çıkacak. Yani bu Yahya aleyhisselam'ın vasıfları demek ki Cenab-ı Hak bildirdiğine göre Yahya aleyhisselam bir müminin de bu şekilde olması zaruri. Evlatlarımızın terbiyesi küçük yaştan itibaren başlar. Fakat günümüzde maalesef bu ihmal ediliyor. Hem onlara babaların anne sözlü olarak anlatacak, hem de fiili olarak tatbikat anne babadan çocuklar bir ders alacak, onların halinden hallenecek. Unutmamak lazım ki çocuklar sözleri değil, gördüklerini tatbik ederler. Yani bugün de işte televizyon vesaire internet ancak ne yapıyor? Gördüklerini tatbik ediyor çocuk. Hepsinde bir telefon. Efendimiz Yahya aleyhisselam'ın halinden haberler veriyor. Yani nasıl bir tebliğ ettiğini, ibadeti hiçbir zaman ortak koşmaması, namazı, orucu, sadakası ve zikretmesi. Gelelim şimdi Yahya aleyhisselam'ın şehit edilmesine. Musa aleyhisselam'ın getirdiği şeriate göre kardeş karısıyla evlenmek yasaktı. Eğer birisi böyle yaparsa onun cezası kısırlaştırma yapılıyordu. Yahya aleyhisselam peygamberliği sırasında kral kardeşinin karısıyla zina etti. Bunun üzerine Yahya aleyhisselam bu ilahi kanunlara aykırı olduğunu söyledi. Biraz sertçe izah etti bunun ağır bir günah olduğunu. Kral tarafından zindana atıldı Yahya aleyhisselam. Daha sonra çıkartıldı. Kralın doğum günü şenliğinde zina ettiği kadın kızıyla birlikte katıldı. Bu kız yapmış olduğu gösterileri kralı adeta büyüledi ve mest etti. Kral o gün kız ne dilerse ona yapacağını söz verdi. Nefsine mağlup. Kız da Hazreti Yahya'nın başını istedi. Kral çok üzülse de verdiği söz gene Yahya Aleyhisselam başını keserek şehit etti. Bu Luka ve Matta İncil'lerinde aynen var bu da. Rivayete göre Yahya'nın başı kesildikten sonra zalim Horat'a bu kız sana caiz değildir diye hitap ediyor. Buradan da gelen tebliğ mümin hiçbir zaman bir Allah düşmanından korkmayacak. Daima Allah'tan korkacak. Yani Allah'tan korkan Allah düşmanından korkmaz. Allah düşmanından korkan da Allah'tan korkmaz. Ve bu şekilde şehit edildi. Yahya Aleyhisselam mübarek bedeni muhtelif şehirlerde. Başı Şam'da Ümeyye Camii'nde gömülü olduğu bildiriliyor. Kız ise bu da yerin dibine geçti bildiriliyor. Tabii çok ağır bir cürüm. İsa Aleyhisselam'ın semaya çekilmesi de bu vakte rastlıyor. Çünkü o zaman Yahudiler peygamber öldürecek kadar azgınlaşmıştı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yahudilerin çok peygamber öldüğünden bahsediyor. Yahya Aleyhisselam şehit edildi ama 30 küsur yaşındaydı. Allah yolunda gösterdiği fedakarlıklar Rabbimiz 3 tehlike günde Yahya'nın ilahi rahmete nail olduğunu bildiriyor. Bu da hep okuyoruz Meryem Suresi 15. ayette. Doğduğu gün, öleceği gün, diri olarak kabirden kaldıracağı gün ona selam olsun. Ayet-i kerimede. Beyzavi tefsirinde bu ayet-i kerime şöyle açıklıyor. İnsanlara musallat olan şeytan onu hayatında zarar vermesin. Kabir azabından salim olsun. Hesap korkusu ve cehennem azabı görmesin. İsa aleyhisselam Yahya aleyhisselam doğumundan 6 ay sonra Kudüs'te doğmuştur. 6 ay arasında fark vardır. İsrailoğluna gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Ülül azim peygamberlendir. Lakabı Ruhullah'tır. 30 yaşında peygamberlik verilmiştir. 33 yaşında diril bir şekilde semaya refedilmiştir, kaldırılmıştır. Kendisine kitap olarak İncil gönderilmiştir. Amel olarak da Tevrat'a tabiydi. Fakat tabii sonra Pavlos onu kaldırdı. Pavlos krallara gitti. Bu dedi, beni İsrail'e ait de Tevrat. Siz dedi, yalnız dedi, İsa'yı Rab olarak bilin kâfi dedi. Kanunları sizler yapacaksınız dedi. Sezar'ın hakkı Sezar'adır dedi. Velhâsıl bu şekilde İsa aleyhisselâm'ın olan zaman içinde Tevrat'tan koparıldı. Dünyevi bir nizam kalmadı. Yine Efendimiz'in bildirine göre kıyamet yakında dünyaya inecek. Evlilik çocukları olacak. Hazreti Mehdi ile buluşacak. İslam'ı bütün cihana yaygın kılacak. Medine-i Münevvere'de vefat edecek. Yine rivayete göre Rasûlullah Efendimiz metfun oldu. Hücre-i Saadet'in yanına defnolacaktır. İsa aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem Davud aleyhisselam neslindendir. Annesi Hanne, babası İmran'dır. Meryem validemizin annesinin çocuğu olmuyordu. Çok salih bir hanımdı. Ya Rabbi dedi, benim bir çocuğum olursa onu Beyt-i Makdis'e hizmetçi yapacağım dedi. Beyt-i Makdis'e adanırdı o zaman erkek çocuklara. Bulu çağına kadar orada kalırlardı. Orada büyük takva üzerine yaşatılırdı. İsteyen bulu çağından sonra ayrılır, isteyen orada Beyt-i Makdis'te devam ederdi. Meryem validemin annesi de ben dedi onu Beyt-i Makdis'e hizmetçi yapacağım dedi. Öyle bir nezirde bulundu. Hamile kaldı ondan sonra. Ayet-i kerim buyuruluyor. İmran'ın karısı şöyle demişti, Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adamı kabul buyur, şüphesiz niyazımı hakkıyla işten, niyetimi bilen sensin. Bir müddet sonra kız çocuğu dünyaya geldi, adı Meryem konuldu. Rabbim dedi, ben onu kız doğurdum dedi. Halbuki o zaman kızlar adanmıyordu. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı istiyorum dedi. Buradan gelen intiba demek ki bir anne daha hamileyken karnındakinin bir emanet olduğunu telakkisinde olacak. Allah'ın ona bir emanet verdiğini idraki içinde olacak. Sonra o evladı bilecek, onu salih ya da salih olarak yetiştirecek. Kendi bir ihtiyarlık zamanında ona belki baston olacak. Sâlihâ bir annenin derdi burada zikrediliyor. Yani doğru çocuğun sâlih ve sâlihâ olması. O zamana kadar Beyt-i Makdis erkek çocuklar adanıyordu. Tabi çok sevaptı. Fakat Cenab-ı Hak annenin ilticasıyla onu da kız olarak Beyt-i Makdis'e adadı. Tabi burada yine bir aile olarak Efendimiz Buhari hadisi, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Yine ayet-i kerimede ey iman eden kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Demek ki insan hem kendisini koruyacak, şeriatın muhtevası için yaşayacak, evladı da öyle yaşayacak, cehennem azabından korunacak. Burada baba erken ölür, anne erken ölür, evlat erken ölür, kadir-i ilahi. Bir facia, kıyamette yolların ayrılması. Cenab-ı Hak selamun kavlen min rabbir rahim. Sizler cennetin buyurun büyük bir selamla. Siz mücrimler, siz bu taraf, siz cehennem tarafına. En feci ayrılık orada olacak, Allah korusun. Onun için anne baba evladına ufak yaşta iş işten geçtikten sonra değil. Fakat maalesef bugün iş işten geçtikten sonra eyvah diyor, vah vah diyor, keşke diyor ama olmuyor. Yani İslam anneyi yani biyolojik bir yapı olarak görmez. Annenin manevi yapısında terbiye etme özelliği vardır. Anne haya ve edep sahibi olacak ve bu şekilde bir nesil yetişecek. El ümmül medrese atasözünde buyuruluyor. Anne bir mekteptir. Onun için anne çok mühim. Efendimiz erkek evladından çok kız evlatlarınıza daha çok itibar edin buyuruyor. Çünkü nesli onlar koruyacak. Yani nesli yetiştirme mesuliyeti ihmal edilirse akibet hazin olur. Evlat yabancı yerlerin evladı olur. Nece annenin feryatları da keşke de bir fayda vermez. Daima baktığımız zaman tarihe peygamberler, salihler, kahramanlar vesaire hepsinin arkasında salih bir anne vardır. Tabi babanın da hususiyetleri var. Babanın hususiyetleri akıl ve tecrübe. Helal lokma getirecek, helalinden kazanacak, evin ihtiyacını görecek. Namus ve şerefi koruyacak baba. Anne, kızı Meryem, Beyt-i Makdis'e vazifeleri teslim etti. Meryem'i kim himayesi altına alacak? Burada kurra çekildi. Kurra'da Beyt-i Makdis'in imamı ve annenin eniştesi olan Zekeriya aleyhisselâm'ı çıktı. Bunu ayet-i kerime bildiriyor. Meryem sütten kesilince, Beyt-i Makdis'e bir oda tahsis edildi. Bu odaya yalnız Zekeriya aleyhisselâm giriyordu. 12 yaşına kadar Meryem validemiz orada kaldı. Zekeriya'nın devamlı kilitli olan bu odayı her gün kilidini açar, rızkını bırakır, çekilirdi. Fakat içeride değişik meyveler görürdü. Öyle ki yazın kış meyveli, kışın da yaz meyveli olurdu. Meryem bu nereden geldi derdi. Meryem de bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Yani burada şunu da görüyoruz. Takva yaşandığı zaman daima Cenab-ı Hak ilahi yardımlar geliyor. Bunu Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te vesaire görüyoruz. Hep Allah'ın yardımı gelmesi, az bir güçle büyük bir gücü bertaraf etmeleri. Yani bunu Huneyn'de görmüyoruz. Çünkü Huneyn'de o zaman Müslümanlar dediler, biz artık çok güçlüyüz dediler. Yeni kumandanlar geldi, biz nasıl olsa kazanırız dediler. Bir an yardımı unuttular Cenab-ı Hak'tan geldi. Bir an allak bullak oldular. Onların da Rasûlullah Efendimiz'in ikazıyla yine derleyip toparlandılar. Demek ki bir mümin daima ben ettim, ben yaptım, ben şöyle demeyecek. Ya Rabbi sensin diyecek. Sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. Yine muhtelif ayetler var. Bir kısım ayetlerin insanlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tedbire dikkat edeceksin. Tevekkül Cenab-ı Hak olacak. Yine diğer bir surede şayet müminler iseniz sadece Allah'a tevekkül edin. Yine diğer bir Talak suresi kim Allah'a tevekkül eder Allah ona yeter. Yani biz ne kadar kul olabilirsek Cenab-ı Hak'tan o kadar yardım ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Her rekâtte tekrarlıyoruz. Rabbim ancak sana kulluk ederiz, yalnız senden medet umarız. Ve burada cemî olarak geliyor. Sırf ferdi değil, hem kendimizi ihya edeceğiz, hem de vecâlen lil-müttakîne imâma toplumun selameti için önder olmaya gayret edeceğiz. Yani buna tarihe fertte, ailede, toplumda ne kadar takva olunursa o kadar Allah'ın yardımı geliyor. Ömer bin Abdülaziz devri mesela. Osmanlı'nın ilk üç asrı, Endülüs'ün o ilk zamanları, hep Cenâb-ı Hakk'ın yardımı tarihen sabit. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey iman edin, siz Allah'ın dinine yardım edin. Yani yaşarsanız, yaşatırsanız Allah size yardım eder, ayaklarınızı kaydırın. Değil mi? Her an ayak kayabilir. Onun için kul daima bir teyakkuz halinde olacak. Nasıl mayın dolu bir huduttan geçerken başta koyunlar geçirilir. Sonra insanlar koyunun izinden geçer ama yine çok dikkatli geçerler. Yani demek ki şu dünya hayatında yanlış bir halimiz olmasın. Onun için bir teyakkuz halinde hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Mevlana Hazretleri'nin gideceğin yerde diyor, yani kabirde, ahirette, yalnız kalmak istemiyorsan, hayırdan, iyilikten, ibadetten birer kendine yardımcı al buyuruyor. Yine Esad Efendi Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var. Kiracılar bir yerden diğer yere taşınırken bütün eşyalarını beraberinde götürüp sevdikleri mallarına hiçbir şey bırakmadıkları malumdur. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalardan kısmen olsun bir şeyi beraberinde götürmemeleri, yani infak edip kendilerine önce ahirete göndermemeleri gerçekten çok hayret verici bir iştir diyor Esad Efendi Hazretleri. Velhâsıl ibadetimizle, muamelatımızla, ahlakımızla bir mümin yarın Allah'ın şahidi olacak. Yani dinin temsilcisi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri daha ziyade ibadetle meşguldü. Gündüzleri ise ayetleri tebliğ etmek, tefsir etmek, örnek olabilmek, bilhassa Müslümanın dertleriyle dertlenebilmek için gayret halindeydi. Müsterşid-i irşad yani hidayet bekleyenleri hidayete davet ediyordu. Bizim için Cenab-ı Hak buyuruyor, siz insanların iyiliği için, hayrı için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten ne edersiniz? Demek ki iyiliği emre, bir defa kendimiz takva sahibi olacağız. Çünkü sırf söz kâfi değil, söz ve takva da lazım ki kalpten çıkan enerji inikâs etsin, tesir altında bıraksın. Bir de Cenab-ı Hak sümmelet önüne yömezin anin nayim verdiğimiz nimetlerden sorulacak en büyük nimet İslam nimeti. Onun için en büyük nimet olan İslam yaşayarak tebliğ etmemiz lazım. Sahabi bu yüksek mesuliyet duygusuyla dünyanın dört bir tarafına sefer etti. Giderken de yorulmadı. Ta Çin'e giderken yorulmadı. Semerkant'a yorulmadı. Bir bezginlik gelmedi. Zira gönüllerinde Allah rızasını kazanmak vardı. Resulullah'ın kalbinde bir yer olması vardı. Allah yolunda her hizmet gönüller için bitmez, tükenmez bir enerji. O verdiği hazla yorulmuyordu sahibi. Übel Ensari Hazretleri 80 küsur yaşında iki sefer geldi İstanbul'a. Yani bir kişinin hidayete ermesi Resulullah Efendimiz çok büyük bir haz veriyordu. Taif'te sevindi. O kadar çektiği eziyete, cefaya rağmen bir köle Müslüman Efendimiz sevindirdi. Efendim ziyarete gitti Yahudi çocuğunu. O da Müslüman oldu bu alaka karşısında. Efendim sevindi. Bir kişi daha cehennemden kurtuldu buyuruyor. Ve Efendimiz ümmetin bir yağmura benzer ölüm ve sorumu hayırlıdır bilinmez buyuruyor. Demek ki bugün bu yağmurun bir damlası olabilmek. Ki ahir zamandayız, şartlar bir cahiliye devrine döndü. Dünya bugün bir modern bir cahiliye devrine döndü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şu rivayeti, hayırlı ümmet vasıtasıyla bir hayat yaşayan için ne büyük bir nebi bir müjde. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beraber oturuyorduk. Allah Resulü bir ara söyleyin, iman eden azı en üstün imana sahip olan kimlerdir? Eshâb-ı kirâm önce meleklerdi, sonra peygamber, daha sonra şehitler. Resulullah her defasında evet onlar öyledir, haklarıdır. Allah onları öyle mertebe çıkarmışken bu payın ona verilmesini ne engelleyebilir? Ama ben bunları sormuyorum dedi Efendimiz. Ben bunları sormuyorum dedi. Eshâb öyleyse kimler olduğunu siz söyleyin ya Resulallah deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlar şu an babalarından ve atalarında meknuz olan bazı kimselerdir ki onlar gelecekler beni görmeyecekleri halde bana iman edecekler. Asr-ı saadet ümmet işte. Yani onlar babaları annelerin geldi İslam dinine devam edecekler. Onlar beni görmedikleri halde iman edecekler. Beni tasdik edecekler ve Kur'an okuyup muhtevasında amel edecekler. Emin bu Kur'an muhtevasında okuyup o muhtevada amel edecekler. En üstün imana sahip olan bunlardır. Demek ki bugünkü vazifemiz de bu olmuş oluyor. Yani bir takva halinde bir İslam'ı yaşayabilmek. Allah Celle Celaluhu Hazreti Meryem'in en büyük ikramları şunlar. O zaman Beyt-i Makdis erkek çocukları adanıyordu. Kız çocuğu olarak o adandı. Allah Teala onu bir peygamberin himayesine verdi Zekeriya Aleyhisselam'ın. Rızkını cennet nimetlerinden ihsan etti. her açışta Zekeriya Aleyhisselam ayrı nimetler görüyordu. Peygamber'e gönderilen melek olan Cebrail ile görüştü. Onu ve evladı Hazreti İsa'yı şeytanın şerrinden Cenab-ı Hak korudu. Onu İsa Aleyhisselam kundaktayken konuştu. Annesinin yapılan iftiralara cevap verdi. Efendim buyuruyor, İmran kızı Meryem zamanında dünyada bulunan kadınların en hayırlısıdır. Kendi ümmetin yani asla ümmet en hayırlısı. Hazreti Meryem validemizin vasfı gece gündüz ibadet ederdi. Takva sahibiydi. Cenab-ı Hak ayette Meryem'in bildiriyor. Melekler demiş, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı, seni bütün dünya kadınlarını tercih etti. Arkandan ama mühim bir talimat geliyor. Ey Meryem, Rabbine ibadet et. Allah sana bu ikram verdi, istidadı verdi. Fakat ey Meryem, Rabbine ibadet et. Yani daima bir tevazu ve işlik isteniyor. Ve secdeye kapan. Yani secde et ve yaklaş, bir huzur vermesi lazım. Rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Değil mi? Burada namaz çok mühim. Meryem Aleyhisselam'ı kalp ve beden ahengi bir namaz kılmasını Rabbimiz istiyor. Yine burada bir ibretli bir hadise var. Meryem Valide 15 yaşında Yusuf Neccar isimli birisiyle nişanlandı. Fakat Cenâb-ı Hak evlenmeden önce ona babasız bir çocuk vereceğini müjdelemişti. Ayet-i Kerîm buyuruluyor. Melekler demişler ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelime-i müjdeliyor. Yani bir çocuk müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada, ahirette itibarlı ve Allah'ın kendi yakın kıldıklarındandır. Mesih kelimesi İbranice'de mübarek anlamına gelmektedir. Yine ey Meryem, o salihlerden olacak o gelen çocuk İsa. Beşikteyken ve yetişkinlik halinde insanlarla konuşacak. Meryem Aleyhisselam Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmeden benim çocuğum olabilir mi dedi. Cenab-ı Hak buyurdu ki işte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir şey hükmünce ona ol der. Yani kâfirun kün ol der, o da olur. Melekler Meryem'e hitaben Hazreti İsa hakkında sözüne şöyle devam ediyorlar. Allah ona yazmayı, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Hem Tevrat hem İncil'i. Cenab-ı Hak Kur'an'ı buyuruyor. Resulüm kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesine ayrılarak doğu tarafına bir yere çekilmişti. Çok ki Allah Teala Meryem'e Cebrail'i gönderdi. Ayet-i Kerîm buyuruluyor. Meryem onlarla kendine bir perde çekmişti insanlarla. Derken biz onu ruhumuzu gönderdik. O da kendine tas tamam bir insan şekli görüyor. Yani Cebrail geliyor bir insan şeklinde görünüyor. Burada ruhu gönderdik. Bundan maksat Cebrail Aleyhisselam'dı. Hazreti Meryem karnı genç bir delikanlı görünce korktu. Onun Hazreti Cibril olduğu bilmediğini büyük bir endişeye kapıldı. Meryem dedi ki, ben de senin şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Senden çok esirgiyorum, Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen, ne olursun bana dokunma dedi Cebrail'e. Melek de dedi ki, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlaman için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. Meryem dedi ki, bana hiç insan eli değmedi, iffetsiz de olmadığım halde benim için nasıl çocuk olabilir? Bana hem erkek eli değmiyor, hem ben iffetsiz de değilim. Nasıl benim çocuğum olabilir? Melek dedi ki, evet öyledir. Zira Cenâb-ı Hak buyuruyor ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanların bir delil, kendimize bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış, ezelde o bitmiş bir işti. 34 yerde kadın ismi geçen yarın Meryem var Kur'an-ı Kerim'de, başka yok. Asiye Validemiz var ama ona bir köşk verdik buyuruyor, ismi geçmiyor. Bir Meryem Validemiz var, o da 34 yerde geçiyor. Çok yerde İsa Aleyhisselam bahsedilirken, Meryem oğlu İsa deniliyor. Demek ki burada şunu görüyoruz, iffetini korumuş olan Meryem, demek ki Cenâb-ı Hak iffet üzerinde ne kadar çok duruyor. Yani bu da annelere, babalara en büyük bir ders, evlatlarımızı, bilhassa kız çocuklarımızı iffetli olarak yetiştirebilmek. Yani bugün o çok zor. Fakat ona göre Cenâb-ı Hakk'ın lütfu var. Tabii ondan sonra Meryem hamile kalıyor. Nasıl kaldığını da bilmiyor. Yani babasız olarak. Bunun üzerine onunla karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancıları artmaya başladı. Kurumuş bir hurma ağacının yanına geldi. Ona yaslandı. Yani doğum sancısı, ona artık takat de yok, kimse de yok. Bakın ne ağır bir imtihan. Etraftan iftiralar başlıyor. Nereden aldın bu çocuğu, kimden aldın, ne yaptın? Öyle bir ağır imtihan. Keşke bundan önce ölseydim de, unutulup gitseydim dedi. Rabbimizin azami muktezası Adem'in annesiz ve babasız yaratıldı. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan sonra da ona ol dedi, olu verdi. Ona melek seslendi, tasalanma dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkeledi. Üzerine taze olgun hurma döküldü. Yani kışın taze hurma geldi. O hurmayı yiyecek, suyu içecek, gıdasını oradan alacak. Meryem hurma dalını kendisini çekip salladığı zaman kış mevsimi olmasına rağmen ağaç birdenbire hurma vermeye başladı. Meryem önündeki su içip taze hurmalardan yedi. Rabbim böylece onu teselli ediyordu. Ona dedi ki: "Ye iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Çünkü gelip satışıyorlardı. Meryem nihayet İsa'yı kucağına alarak kavmine getirdi. Kavmi dedi ki: "Ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir iş yaptın. Ne kadar ağır imtihanlar. Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi." dediler. Meryem bunun üzerine susarak çocuğu gösterdi. "Biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?" Meryem suresi. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hak'ın konuşma kabiliyeti dile geldi kundakta. "Ben Allah'ın seçilmiş bir kuluyum." dedi İsa aleyhisselam. Oradaki annesine iftira atanlara. "O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekatı emretti." Demek ki peygamberlerde baktığımız zaman namaz var, infak var. "Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün, diri olarak kabirden kalkacağım gün selamet banadır." dedi. Bu bir Allah'tan apacı bir mucizeydi. Fakat bir kızın bedbahtlar hainliklerine devam ettiler. Fakat İsa ile bebekten konuşması birçok iftirayı bastırdı. Ama kısa bir müddet sonra gafil kavim "Babasız çocuk olur mu?" dediler. Sonra yapsa bu zinayı enişte Zekeriya yapmıştır dediler. "Sen Meryem'i zina ettin." diye bühtanlar bunlar ve üzerine hücum ettiler. Zekeriya aleyhisselam onun şerrini kurmak için bir ağacın kovuğuna saklandı. Şeytan insan kılığına geldi. "Zekeriya burada." dedi. Onlar da bedbahtlar destereyle o kütü ikiye bölünerek parçalanarak vefat etti. Yani oğlu nasıl vefat ediyor, baba nasıl vefat ediyor? Mısır'da Hazreti Meryem Hazreti 12 sene kaldılar. Bu zaman fevkalade hadiseler meydana geldi. Orada bir hırsızlık oluyor ev sahibinin. Burada hepsi itham altında kalıyor. O zaman İsa aleyhisselam, "Bir kötürüm var, bir de âmâ var. Ancak bu ikisini yaptın inşallah." Tetkik ediyorlar. Hakikaten bu hırsızlığı onlar yapmış. Bu şekilde İsa aleyhisselam'ın seviyesi de yükselmiş oluyor. İsa aleyhisselam yine rivayeti Mısır'da 12 sene kaldıktan sonra Kudüs'e dönüyor. Nasıra kasabasına yerleşiyor. Hristiyanları bu sebeple Nasrani deniliyor. Orada tabii bir hadise var. Bir hidayeti getirme var o kasabada. Kral bir çamurdan kuş yap uçsun diyor. Ölü dirilsin diyor. Âmâ iyileşsin diyor. Hepsini yapıyor. Saf suresinde bu aynısı bugünkü İncil'de var. "Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı, benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamber müjdeci olarak geldim." demişti. Fakat o kendini açık bir deli gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Orada Faraklit olarak geçiyor. Havarilerin yardımcıları. Bu Barnabas İncil'inde de geçiyor aynı. Orada Barnabas ince "Ben gideyim mi?" diyor. "Faraklit gelsin." diyor. Faraklit Ahmet manası. Faraklit'in gelmesi diyor benim gitmeme bağlıdır diyor. Burada diğer bir ayette de bu da çok mühim bizim için. Saf 14. ayet. "Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun." Nitekim Meryem oğlu İsa havarilerine "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" demişti. Havariler de "Allah yolunun yardımcıları bizleriz." demişti. Demek ki buradan bize gelen talimat Allah yolunun yardımcıları olmak. İsrailoğullarında bir zümre inanmış, bir zümre inkâr etmiş. Nihayet biz inananları düşman karşı destekledik, böyle üstün geldik. Velhâsıl burada da Allah yolunda yardımcı olmak. Bir de bu semadan inen bir sofra vardır kısaca. Bu sofradan işte balık vesaire, yanında biraz sirke vesaire. Bundan hastalar yemesi için. Sonra bir kavim alay ettiler. Onlar da Allah korusun kötü bir akıbete uğradı. Sonra bu havarinin İsa ve Nusaybim'e gitmeleri var. Ondan yine İsa aleyhisselam'dan gelen hatıra olarak Habib-i Neccar var. Bu Yasin'in ikinci sayfasında. Antakya tarafına iki havari gönderdi. Tebliğ edici, İsa aleyhisselam en yakınlarından. Sonra üçüncüyü gönderdi. Onlar kabul etmediler. Sen dediler, bizim gibi insansın dediler falan. Derken şehrin öbür ucundan Habib-i Neccar ismini bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi, bu elçilere uyunuz dedi. İki şey söyledi. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimse tabi olun dedi. Yani devamlı peygamberler ve salih kimseler bizim ecrimiz Allah'a ait diyorlar. Yani sizden makam, mevki, para, pul ona ihtiyacımız yok diyorlar. Bizim ecrimiz Allah'a aittir diyorlar. Bu gelen Habib-i Neccar da ey kavmim bu elçilere uyun diyor. Size herhangi bir ücret istemeyen kimselere tabi olun diyor. Bunlar size Allah rızası için geliyor. Bir dünya menfaati yok. İkinci olarak da bunlar da hidayete ermiş kimseler mi diyor. Bunların hayatı bir yanlışlık, bir defo, bir arıza görüyor musunuz diyor. O zaman üçüncüsü yok diyor. Bu gelen bu üç kişiye uyun diyor. Demek burada şu var. Demek ki dini temsil edecek kimse. Benim ecrim Allah'a ait diyecek. Makam, mev vesaire şu bu filan o olmayacak hayatında. Allah'ın yeryüzünde şahidi olacak. Cenab-ı Hak onu istiyor. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Yani dinin temsil edersiniz buyuruyor. İkincisi de hidayet üzere olacak. Yani dinin bütün muhtevasında yaşayacak, bir yer eksik kalmayacak. Yani iki hususa dikkat çekecek. Bu elçiler söz, davranış, fiilin bir bozukluk, yanlışlık görüyor musunuz? Yani bunlar güzel ahlak üzere değil mi? İkincisi bunlar sizden herhangi bir dünyada makam, mevki istiyorlar mı? Kullarından bir iltifat, bir alaka bekliyorlar mı? Bunlar diyorlar ki, o kariye o zaman diyor seni taşlarız diyorlar. Habib-i Neccar. Habib-i Neccar da diyor bana diyor ne olmuş ki diyor? Beni yaratana ben diyor ibadet etmeyeceğim diyor. Halbuki hepimiz diyor Rabbimize döndürüleceğiz diyor. Ondan başka ilah mı ben edineyim diyor. O çok esirgeci Allah eğer bana bir zarar dilerse onların putlarının şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtarmazlar. İşte o zaman ben abici bir sapıklığın içine görünmüş olurum diyor. Putperestlere tabi olursam. Çünkü ben Rabbime inandım, beni dinleyin diyor. Onlar da o zaman seni taşlarız diyorlar. O da razı oldu taşlanmaya. İman celaleti. Aynı bu Firavun'un sihirbazları gibi. Onlar da Rabbena ifralena sabren ve de fena müslimi dediler. Ya Rabbi üzerimize sabır dök, bizim canımız Müslüman olarak al dediler. Habib-i Neccar da aynı şeydi. Demek ki burada Cenab-ı Hak bir imanı bize bildiriyor. Bir iman nasıl olacak? Ayet-i kerimede cennete gir denildi taşlanırken. Bunun üzerine kavmine kızacağı yani ona acıdı ve şöyle dedi. Keşke kavmim Rabbimin bana olan bu ikramı bilseydi. Bu Mücahit Hazreti buyuruyor ki mahlukatın en ahma nefistir. Çünkü kendi aleyhine olan şeyleri ister. Yani bunun için nefsin temizlenmesi zaruri. Bunun için emri bil maruf çok mühim bugün. Bugün mesela maalesef ne diyor? İslam fobi deniyor. Diğer hiçbir bir fobi denmiyor. En batıl şeyleri bile o Hint dinlerine, Yahudilere, Hristiyanlara fobi denmiyor. Çok acıklı bir şey. Niye İslam merhamet şefkat dini? Efendim âleme rahmet olarak gönderildi. Efendim insanlara karşı terör, hayvanlara karşı terör, nebata kadar terör. Efendimiz hep bundan mücadele etti. Kâfir olun, mümin olun daima her insanın hakkına riayeti esas aldı. Bugünkü Hristiyanlar gelince iki şeyde darbe yedi Hristiyanlık. Bir Pavlos'la dedi, bir de Yahova şahitleriyle dedi. Bunlar Hristiyanların içini boşalttılar. Dini akaidi konsiller tayin etti. Konsiller yani insanlar da dini akaidi tarif edildi. İbadetler kaldı, namaza ayin sünneti vaftiz, orucu perhize çevirdiler. Kilise para mukabilinde günah çıkarma selahati verdik. Yani bir insan kendi gibi insanın günahını çıkartmaya başladı. Muamelat, ukubat, hak, hukuk vesaire bu da Sezar'ın hakkı Sezar'a denildi. Dünya hakkındaki kaideler Sezar'a bırakıldı. Din mabede mahsus hale geldi. Vesaire böyle oldu. Birkaç misal veriyorum. İznik'te 325 senesinde bir konsül toplandı. Bu İsa'nın Rab olduğunu kabul etti. İsa Rab'tır dedi. Bir de o zamana kadar çok İncil vardı. Birbirine tezatlı. İsa Aleyhisselam'ın 65 sene sonra doğumuna İncil'ler yazılmaya başladı. Birbirine tezatlı İncil'ler. Bu 4 İncil tercih edildi. Luka, Yuhanna, Markos ve Matta İncil'leri. Bunun için de ayrı ayrı tezatlar var. 325'te yani İsa Rab oldu. 4 İncil'e düştü. Bir rivayet 800 İncil diyorlar. Yani herkes kendine göre benim kalbime doğdu diye İncil yazıyordu. Kadıköy'de bir konsül toplandı. O da kutsal ruhun Tanrı olduğunu kabul etti. Bu şekilde 3 tane Tanrı oldu. Bir Allah, bir de oradan İsa onun oğlu. O da Rab oldu. Ruhul Kudüs. 431'de Efes'te bir konsül toplandı bu İzmir tarafında. Meryem Tanrı annesidir. Meryem de Tanrı mıdır, değil midir? Bunun tartışması oldu. Velhâsıl akaid böyleydi. Bugünkü İncil'lere baktığımız zaman İsa göya insanların affı için, insanların affı da şuradan geliyor göya. Havva validemiz göya Adem'i kandırdı, yasak meyve yaklaştı. Ondan doğan insanlar hep günahkârdır. Halbuki İslam kimse kimsenin günahını çekmez. Her günah kendidir. Bunun için Adem Aleyhisselam beri bütün doğan insanlar günahkârdı, cehennemliktir. Ancak bu vaftize batınca günahtan kurtuluyor. İsa da bu insanları affetmesi için çarmıha doğru gitti. Razı oldu. Matta İncil'inde diyor ki Allah'ım Allah'ım beni sen niçin terk ettin diyor. Hem bir aciz bir insan gibi Cenab-ı Hakk'ı suçlu görüyor. Niçin beni terk ettin diyor. Burada günahlar ibadet haline geliyor. Bu İsa Aleyhisselam'ın son yediği yemeğe izafe ediyorlar. Göya İsa Aleyhisselam ekmeği kırıyor, üzerine şarap döküyor. Bu benim diyor bedenimdir diyor. Şarap ise benim kanımdır diyor. Bir ümmül habais. Bütün cinayetlerin başı, kavgaların başı içki. İsa Aleyhisselam kanı oluyor. Velhâsıl bugünkü Hristiyanlık bu. Yani akaid insanlar tarafından muamelat böyle. Sezar'a ait. İçi boş tamamen. Onun için İslam fobi deniyor. Niye İslam fobi diyorlar? İslam nefsane arzular, dünyaya bir imtihan için geldiğimiz için bir imtihan dünyasındayız. Nefsane ait olan şeylere İslam reddediyor. Onun için tezkiye şart. Tezkiye olacak. Kibirdi, şirkti, merhametsizdi, iffetsizlikti. Bütün o kötü işlerden kalp korunacak. O yüzden kalp Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatı mazhar olacak. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Din zahiriyle ve batınıyla beraber yaşanacak. Huşu içinde yaşanacak. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Velhasıl günümüz bu şekilde maalesef İslam fobidir. Halbuki İslam rahmettir. Nasıl İslam bir korku olabilir? Bize düşen ne? Bize düşen Cenab-ı Hak'a şükretmek. Bu da çok zor tabii. Tabi Cenab-ı Hak bizi insan ve Müslüman olarak yarattı elhamdülillah. Ya da hidayet veren insanlar var içimizde. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu. En büyük peygamber ümmet kıldı. Bu da çok büyük bir nimet. Bunların hepsi mecanen. Bir bedel ödemedik. Fakat Cenab-ı Hak dünyada bu bedeli istiyor. Hayat bütün şeriatın muhtevası içinde gidecek. Kul kalbi selime erecek. İlla men atallah bi kalbin selim. Cenab-ı Hak'la dost olacak. La hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve cennet ebedi olarak Cenab-ı dost olan kul taltif edilecek. Efendim ümmetini çok düşkün, çok seviyor. Aman diyor günah işleyerek diyor. Benim diyor kıyamet günü diyor mahcup etmeyin buyuruyor Veda hutbesinde. Yine Efendimiz o kadar ümmetin derdinde ki o veda hutbesinden sonunda tebliğ ettin mi diyor, duymayan var mı? Tebliğ ettin ya Resulallah diyor. Tekrar tebliğ ettin mi? 3 sefer tekrarlıyor. Yani peygamberler bile o kıyametin bir endişesi içinde. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberin toplumları da gönderdin peygamberi de hesaba çekeceğiz. Tabi buna mukabil de bizler de aynı durumdayız. Hem kendimiz takva üzerine bir hayat yaşayacağız, hem de devrin akışından kendimizi mesul göreceğiz. Onun emri bil maruf, nehi anil münkerde bulunmak. Hem kavli olarak hem de fiili olarak yani toplumun akışından kendimi mesul görebilmek. En mühim el merme men ehab ki sevdiğiyle beraber olacak. Biz efendimizden 1400 küsur sene sonra dünyaya geldik. Fakat efendim ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. İnşallah Cenab-ı Hak İslam'ı yaşamak, İslam'ı yaşatmak. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah nasip eylesin. Resul Efendimiz'i anlamayı cümlemize Cenab-ı Hak nasip eylesin. O çok büyük bir nimet. Zaten Resulü anlayan Allah'ın veli kulu olur. Anlayan Efendimiz izinde gider. Anlayan ona meftun olur. Eshab-ı kiram olduğu gibi. O kadar eshab-ı kiram meftun oldu ki ya Resul emret diyor. Canım malım her şeyim sana feda olsun diyordu. Cenab-ı Hak cümlemize o fedakarlığı nasip eylesin inşallah. Resulullah'a dost olmayı, Cenab-ı Hak dost olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.